Ayrım 24.
Anlaşılabileceği üzere Necm'in kastettiği asıl konu aşktı. Bu bahçede kendi dışında hiçbir şeyin şeklini yitirmeden konuşulmasına izin vermeyen aşk. Soylular arasında bu bahçeye çıkmanın bir adabı vardı. Geceler boyunca heyecanlanmak, günler boyu hangi giysilerin giyilmesi gerektiğini düşünmek, hizmetkarlara attarlardan koku seçtirmek ve sonra sanki bu heyecan ve telaşların hiçbiri yaşanmamış gibi sakin bir edayla salına salına bahçeye çıkmak. Her ne kadar bahçe deniliyorsa da bunun saray ölçüsünde bir bahçe olduğu unutulmamalıydı. Bahçe birkaç köyü alabilecek büyüklükte bir garip mekandı. Necmi yoklamaya sevk eden, şimdi 25'ine gelmiş olan İsmail'in, bütün o 17 yaşındaki delikanlılar gibi gecelerce uykusuz kalmaya, giysi beğenmemeye ve sıkça bu bahçede dolaşmaya başlamasıydı. Bütün bu işaretler Necmi için bir bilgiydi. Yine bu bilginin kesinliğinin su götürmez kanıtlarıydılar. Ama görünmeyenlerin bilgisi, aklen kesin de olsalar, her zaman Necmi rahatsız etmişti. Gizlice bahçede dolaşıyor, gözlerinin ucu hatta tüm varlığının görünmez uzantılarıyla İsmail'i izliyordu. Fakat İsmail bu bakımdan delikanlılara benzemiyordu. Hükümdarların kadim tecrübeleri ona iz bırakmama sanatının ustalıklarını da öğretmişti. Bir yerde durmuyor, genellikle çok geniş daireler çizerek bahçede dolaşıyordu. Necmi bu dairenin içinde kalan güzellere bakıyor, her zaman en az 7-8 muhtemel sevgili adayı ile karşılaşıyordu. Öyleyse dedi kendi kendine, İsmail'le dolaylı sohbetlerden etmek lazım. Bahçeye çıktığında zorla İsmail'e yapışıyor, kendisini yalnız bırakması için onun yaptığı imaları görmezden, duymazdan geliyor, onu konuşturmaya çalışıyordu. Sonuçta konuşturuyor, yine de değerli bir ipucu elde edemiyordu. Artık bu her gün tekrarlanıyordu. İsmail'de bu yeni, cismani aşk bir saplantı, Necm'de de İsmail'in aşkı bir saplantıydı. Kelimeler, bakışlar, soluk alışlar Necm'in her gece muhasebesini yaptığı önemli olaylardı. Hayatı boyunca sevgili olarak eline bir kadın eli değmemiş olan Necm, bir gece o günün muhasebesini yaparken, adeta kavuşmanın kendisinin verebileceği bir heyecanla titredi. Bulmuştu. Buldum dedi. Buldum ama bunu nasıl da görememişim. Bulduğu, sabah bahçede dolaşırken İsmail'in kendi kendine mırıldanarak kurduğu birkaç cümleden ibaretti. Salkım söğütler taçlı, kırmızı güller taçlı, ben niye olmaya taçlı, diyordu İsmail. Necm, önce bunları yeni bir şiirin tasarlanışı olarak yorumlamıştı. Daha sonra taçlının bir isim olduğunu aniden fark etti. Ama burada yeni bir sorun vardı. Bahçede İsmail'in dolaştığı tüm hayali dairelerin içinde her an iki taçlı bulunuyordu. Aslında bu taçlıları birbirinden ayırmak zor olacaktı. Çünkü bunlar her zaman her yere birlikte gidiyor, birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. Bunlardan biri İsmail'le akrabaydı. İsmail'in dayısı, Akkoyunlu Sultanı Yakup'un kızı taçlı Begim. Bu sarıya yakın kumral, uzun boylu ve yeşil gözlü kızın 23 yaşına gelmiş olduğu halde hala evlenmemiş oluşu onun erkek tabiatlı oluşuna bağlanıyordu. Çok iyi at biniyor, ok atıyor ve sık sık da av eğlenceleri düzenliyordu. İkinci taçlı Bağdat valisi Taliş Hadim Bey'in kızı Taçlı Hanım'dı. Bu kız 18 yaşında, lacivert hissi verecek ölçüde koyu siyah saçlı, beyaz tenli, orta boylu idi. Taçlı Begim'den hiç ayrılmaz, onunla at biner, ava gider, ok atardı. İşin garibi, bu kız da bütün bu işlerde diğeri kadar usta olmasına karşın, kimse onun erkek tabiatlı olduğunu düşünemezdi. Necm sorunun çoğunu çözmüş sayılırdı. Ama bu ikisinden hangisi İsmail'in taçlısıydı? Necm bu sorunun cevabını, cevap kendisi ortaya çıkmadan bulamadı. Yine bir gün, bahçede dolaşırlarken İsmail ona, ''Yakında evleneceğim Necm'' dedi. Sen de uzun zamandır içinde kıvrandığın meraktan kurtulacaksın. Kiminle diye sordu Necm. Dayımın kızı Taçlı Begim'le dedi İsmail. Necm inanamıyordu. Günlerdir çözmeye çalıştığı bilmecenin cevabını öğrenmişti fakat kendisini hiç de rahatlamış gibi hissetmiyordu. Kendisi bu cevaba yaklaşmış mıydı? Hayır. Ona sorulursa o iki Taçlı'ya da eşit şans veriyordu. Zaten birine daha fazla şans tanıyabilse bunu İsmail'e söylerdi. Bu rahatsızlığının nedenini kısa bir süre sonra anladı. Onun kuyumcusu terazisi bir hata yapmış değildi. Taçlı Begim'le evlenen İsmail bir ay geçmeden Taçlı Hanım'la da evlendi. Tam da ona yakışan bir çözüm diyordu Necm. Bu iki kadına birden aşık olmuş İsmail'e baktığında 7'sinde neyse 70'inde de o sözünün yanlışlığını görüyordu Necm. Bu söze zaten hiç inanmamıştı ama bu kadar bariz örnek arasa belki bulamazdı. Kah bahçede bir çardak altında, kah bir ulu ağaç gölgesinde, kah at sırtındaydılar. Söyleşiyor, gülüşüyor, avlanıyor, birbirlerine şiirler okuyorlardı. Bahçenin çiçekleri, bülbülle gül, dervişle Allah bunları kıskanacak diyordu Necm. İsmail bir çocuk gibiydi, daha önce hiç çocuk olmadığı halde. Bazen Necmi de yanlarına çağırıyor, ona şakalar yapıyor, kızlara Necmin korkularını, evhamlılığını anlatarak onları güldürüyor, ara sıra onun taklidini bile yapıyordu. Bu dayım kızı diyordu, o kadar kuvvetli ki az daha güreşte beni yeniyordu. Düşünsene Necm, karısına yenilen bir şah. Ya küçük taçlı diyordu Begim, ya o. İsmail duruyor, küçük karısına bakıyor, o insanı bir ok atımı mesafeden hislendirir, isterse ağlatır diyordu. Bir gün yine İsmail ve Necm bahçede yürüyorlardı. Bu yıla kadar hiç mesut olmadım Necm dedi İsmail. Mesut olmaktan hep korktum. Şimdi ise hayatımda hiç olmadığım kadar mesut ve hiç olmadığım kadar korkağım. Bu saadeti kaybetmekten korkuyorum. Çaldıran 37. İsmail'in casuslarının bildirdiğine göre 20 Mart 1514'te Sultan Selim ordusuna sefer emri vermişti. 20 Nisan'da kendisi de sarayından kalkarak Üsküdar sahrasına gitmiş, ordunun başına geçmişti. Nihayet 23 Nisan'da Osmanlı ordusunun hareket ettiği bildirildi. Mayıs ortalarında bir gece yarısı uykusunun en tatlı yerinde Necm yatağından kaldırıldı, İsmail onu çağırtmıştı. Taht odasına vardığında benliğini olağanüstü bir gerginliğin sardığını hissetti. Bu gerginlik odada karşılaştığı manzarayla ilgiliydi. İsmail tahtında oturuyordu, Muhammed Han, Şamlı Durmuşan, Dede Bey, Taliş Hadim Bey, Lala Hüseyin Bey, Sarı Pire ve şu meşhur Nur Ali Halife'den oluşan kurmayları önünde bir yarım daire şeklinde ayakta duruyorlardı. Necm içeri girdiğinde İsmail hiçbir şeyi beklemeden hizmetkarlardan biriyle ona bir mektup gönderdi. ''Bunu bize Osmanoğlu yollamış, bir oku.'' dedi. Necm mektuba baktı, ağır bir Osmanlı Türkçesiyle yazılmış, Arapça ve Farsça süslemelere boğulmuş uzun bir mektuptu. Hemen birkaç sözcüğe dikkat etti, Osmanlı Sultanı kendisini zamanın İskender'i olarak tanımlıyor, İsmail'i dinsizlikle suçluyor, pişman olup Osmanlı'ya katılmaya davet ediyordu. Bu bir savaş ilanıydı. ''Bu bir savaş ilanıdır.'' dedi Necm. ''Onu biz de görürüz.'' dedi İsmail. ''Burada hanlarımızla ne yapılması gerektiğini konuşuruz.'' Nur Ali'ye döndü ve sordu. ''Nur Ali, Osmanlı'nın bu yürüyüşle toprağımıza girmesi ne zamanı bulur?'' ''Şahım.'' dedi Nur Ali. ''Bu Osmanlı'nın niyetine bağlıdır. Birincisi öğreniyoruz ki, geçtiği her yerde yoldaşlarımızı toplatmakta, kırdırmaktadır. Daha yola çıkalı bir ay olmamıştır ama şimdiden kırdığı kızılbaşlarımızın sayısı 2000'i geçmiştir. Eğer cephe gerisini tamamen temizlemeye niyetliyse bu uzun sürer. İkincisi Diyarbakır ve Dulkadır ili civarına, oradaki topraklarımıza yönelmesi ihtimalidir. Yani can damarlarımızı kesip sonra bize yüklenmesidir ki bu durumda doğrudan bize yapacağı sefer seneye bile kalabilir. Üçüncüsü doğrudan Tebriz'e yürümesidir ki Ağustos ayı sonlarında buraya varabilir. Bu da en hızlı bir yürüyüşle elde edebileceği sonuçtur. Peki dedi İsmail. Bu arada Rum ülkesindeki yoldaşlarımızın geciktirici hareketler yapması mümkün değil midir? Hayır şahım dedi Nur Ali. Mümkün değildir. Zaten fakirin oradaki hizmeti sırasında yapılabilecek her şey yapılmıştır. Güçleri sonuna kadar tükenmiştir. Diri olanları ise fakirin buraya getirdikleridir. Orada kalanların çoğu kadın, çocuk ve ihtiyarlardır. Korkarım kurban olmaktan başka yapabilecekleri bir şey kalmamıştır. Peki dedi İsmail. Rum ülkesindeki yoldaşlarımız bu Osmanlı ordularını defalarca yendiler. Üstelik onların ne donanımları, ne düzenleri ve ne de tecrübeleri bizim ordumuzla kıyas bile kabul edemezdi. Ama beylerimin çoğunu telaş içinde görürüm. Bu Osmanlı ordusu bu kadar mı güçlüdür? Dede Bey'in bir adım öne çıktığı görüldü. İsmail, söyle Dede Bey dedi. Şahım beni bağışlasın diye söze başladı Dede Bey. Şahım beni bağışlasın ki, onu şu son 2 yıldır Osmanlı hakkında yanlış bilgilendirdiler. Doğrudur. Gazi yoldaşlarımız birkaç Osmanlı ordusunu yenmiş, dağıtmışlardır ama kolay zaferin sarhoşluğu akıllı işi değildir. Bu yenilen ordular 2. 3. dereceden Osmanlı kuvvetleriydi. Hatta onlara ordu demek bile zordur. Yalnızca Şah kulu zamanında Osmanlı Vezir-i Azamının kuvveti bu adı hak ediyordu. Orada da o ordu yenilmemiş, Vezir-i Azam büyüklenip hızlı kuvvetleriyle önden yürümüş, ordusunun ağırlığını arkada bıraktığı için yenilmiştir. Ben şunu bilir, şunu söylerim, bir Osmanlı ordusunda padişah kendisi bizzat varsa, o ordu bir Osmanlı ordusudur. Bu orduyu, yani şimdi sefere çıkan orduyu, daha öncekilerle kıyaslamak bizim için felaket olur. Teklifin nedir dede bey diye sordu İsmail. Teklifim şudur şahım. Nur Ali Halife'ye bakarsak Osmanlı'nın buraya varması Ağustos sonudur. Bu tahmin bence de doğrudur. Yorgun bir orduyla gelecekler ve onların ordusu bizim ordumuza nispetle çok ağır, yavaş ilerleyen bir ordudur. Biz bu ordunun karşısına çıkmayalım. Bütün gücümüzü toplayıp dolaşalım, doğuya doğru çekilelim. Belirli bir yerde uzun süre kalmayalım. Bu arada Osmanlı'nın geçeceği yollarda taş üstünde taş bırakmayalım. Tüm mahsulü yakalım, hayvanları sürelim, yeme içme konusunda zorluk çeksinler. Kendi içlerinde huzursuzluk çıksın, kış çabuk gelecektir, kışı bizim topraklarımızda geçirmek istemezler. Bu da durumlarını iyice zorlaştırır. Ya Tebriz diye sordu İsmail. Tebriz'i bırakacağız dedi dede bey. Tebriz'i bir mevsimliğine bırakır, sonra döner alırız ama ordumuzu kaybedersek yenisini bulamayız. Necm göz ucuyla İsmail'e baktı, canının sıkıldığı her halinden belliydi. Birdenbire böyle bir durumla karşılaşmak onu sarsalamıştı. Üstelik eğer dede beyin söylediklerini dinlerse Tebriz'i bırakması gerekecekti ve Necm bu şehrin İsmail için anlamını biliyordu. Muhammed Han bir adım öne çıkmış fakat dede bey hala yerine dönmemişti. İsmail sordu. Peki dede bey, niçin bu kadar karamsarsın? Casuslarımız Osmanlı ordusunun 140 bin kişi olduğunu söylerler. Muhtemelen Selim bu ordunun tümüyle karşımıza gelmez. Mutlaka artçı bırakacaktır. Bizim ordumuzda 80 bin civarıdır ama onlar bizim karşımıza yorgun çıkacaklardır. Zaferden hiç mi umudun yoktur ki Tebriz'i bile bırakırsın? Sözün doğrusu şahım dedi dede bey. Başlarken size yanlış bilgi verdiler dedim. Günahı vebali size yanlışı söyleyenlerin boynuna. Eğer biz gidip bu Osmanlı ordusunun karşısına açık bir meydanda çıkarsak, zaferden hiç umudum yoktur. Senelerdir şahıma, tüfek dedim, top dedim, durdum. Her söylediğime başkaları laf deyip geçtiler, şimdi duyarım ki bu Osmanlı ordusunda binlerce manda vardır. Niçin? Topları çekmek için. Şimdi duyarım ki bu Osmanlı ordusunda 10 bin tüfekçi vardır. Niçin? Süvarimizi kırmak için. Bizim süvarimiz kırılırsa elde ne kalır? Savaş yiğitlik işidir der dururlar. Doğru. Yiğitlik olmazsa savaş olmaz ama bir hisara, okla saldıran adama yiğit değil deli derler. Şimdi üzerimize gelen bu ordu yanında döküm ustası bile getirir ki gerek olursa savaş meydanında top döksün, barut ustası getirir ki barut yapsın. Osmanlı bu işi kafirlerden öğrendi ama onları geçti. Biz ise senelerdir Özbeklerle, Kürtlerle, Akkoyunlularla savaştık. Savaşta onlardan öğreneceğimiz bir şey yoktu ki. Muhammed Han ileri çıktığı yerde iyice sabırsızdı. Peki Muhammed, seni duyalım dedi İsmail. Dede beyin bütün bu söylediklerinde dedi Muhammed Han, sadece bir tane doğru vardır. O da Osmanlı'nın geçeceği yolları vurmaktır. Bu doğrudur, bunu yapalım derim. Ama tüm diğer söyledikleri ancak onun gibi bir ihtiyara yakışır. Kocayanlar zamanı geldiğinde kocadıklarını fark edip köşelerine çekilmelidir. Osmanlı ordusu dede beyi korkutmuş. 10 bin tüfek, çok sayıda top varmış. Olsun, ben elde kılıç, topun tüfeğin yanına varırsam tüfekçi topçu bana ne yapsın? Mesele her zamankinden farklı değildir, hızla yüklenip merkeze ulaşmaktır. Bunu göze alamadığımız için Tebriz'i mi bırakacağız? İskender ne vakit düşmanlarına kendi toprağını bıraktı? Taht şehrini düşmanına bırakan bir hükümdarın ünü ne olur? Sonra seneye yine gelmeyeceklerini nereden bilebiliriz? Osmanlı ile bizim aramızda kılıçlar çekilmiştir ve eğer biz bu orduyu yenersek Konstantiniyye ile aramızda ne engel kalır? Rum ülkesindeki yoldaşlarımız ceylan gibi avlanırken bizden bunu beklemezler mi? Av oldukları ülkede efendi olmayı istemezler mi? Şamlı Durmuşan sinirli bir edayla bir adım ileri çıktı. Seni de dinleyelim Durmuş dedi İsmail. Bir hükümdar dedi Durmuşan, savaşmak kadar durup oturmanın da zamanını bilmeli, düzen kurmanın hesabını yapmalıdır. Şahım Tebriz'i aldığında halkın büyük kısmı bizden değil, üstelik bize karşıydı ama şimdi çoğu bizdendir. Niçin? Çünkü şahım oturdu, ilgilendi, öğretti, verdi, dağıttı. Yeni düzen kurdu. Muhammed Han senelerdir Diyarbakır valisidir. Diyarbakır halkının çoğu ise hala bize karşıdır. Niçin? Çünkü oturmadı, durmadı, o Kürt beyini kovaladı, bu Arap emiriyle uğraştı, durdu. Şimdi bizden de bunu ister. Şahım bizim canımızın da, kanımızın da kendi yoluna kurban olduğunu bilir, bu yolda korkmadığımızı da. Ama Osmanlı ordusu bizden güçlüdür ve Dede Bey'in söyledikleri doğrudur. Osmanlı'nın da her sene Konstantiniyye'den kalkıp buraya gelecek mecali yoktur. Bir iki dener, sonra o da vazgeçer. Batı'da kafirlerden pek çok düşman edinmiştir. Orasıyla da uğraşı vardır. Muhammed Han buna aşağılanmak sayıyorsa, bu devlet işlerinden, durdan oturdan anlamadığındandır. Konstantiniyye Osmanlı'nın üçüncü taht şehridir. Bursa ve Edirne'den sonradır. Bursa'yı almalarından bu yana neredeyse 200 yıl olmuştur. Biz Tebriz'i alalı şurada henüz 12 yıl oldu. Durmak oturmak işte bu demektir. Bugün aniden karşımıza çıkan güç farkının nedeni de budur. Bizim ordumuz hala çoklukla Türkmen askeridir. Yerli halktan askerimiz pek azdır. Niçin? Durup oturmadık da onun için. Muhammed Han sinirle ve söz almadan adını boşuna Durmuş koymamışlar dedi. İsmail sinirle elini kaldırdı ve herkesi susturdu. Dede Bey'in söyledikleri ona da doğru geliyordu ama ruhunun ta içi buna, bunların doğru oluşuna isyan ediyordu. Şu tekeli halife şah kulunun dedikleri aklına geldi. Korkarım hükümdarlık da gereğini yapar demişti. Durmuş Han sakin sakin 200 yıldan bahsediyordu. Kendisinin 200 yılı yoktu. Şimdi 3 aylık olan oğlu Tasmaf'ın yoktu. Muhammed Bey'in son sözleri çok etkileyiciydi. Bir kere de vurmak ve sonra kalıntıları temizleyip Konstantiniyye'ye kadar gitmek. İşte bu fırsat bir ömürde bir kez ele geçerdi. Bunu başaran zamanın sahibi olurdu. Ondan sonra ne Memlükler ne Özbekler kimse kendisini durduramazdı. Necm dedi. Şu Osmanlı decaline bir cevap yazalım, içinde onu sabırsızlıkla beklediğimiz olsun, Rum ülkesindeki yoldaşlarımızı katletmekten geri durmasını ihtar edelim, silahsız zavallılarla değil, erkek gibi kendini korumaya muktedir olanlarla savaşa davet edelim, içinde bu olsun. Bağışlayıcılığımızın yüksek olduğunu, Yezid'in yolundan gitmekten vazgeçerse, ona dahi şefaatçi olacağımızı anlatalım. Din işlerine onun sultan aklının ermeyeceğini, bunun biz gibi masum soydan gelenlerin işi olduğunu yazalım. Ahirette yanındaki hocalardan medet ummaması gerektiğini, onların cehennem ateşinde yanarken kendisine yardım edemeyeceklerini ekleyelim. Dur Necm, bak az kaldı unutuyordum, hediye göndermek adettendir, bir ferace ile bir yaşmak gönderelim. 38. Selim'in ordusu ağır bir felaket olarak Anadolu'da yol alıyordu. Belli aralıklarla konaklıyor, bu konaklamalar sırasında ulemanın hazırladığı defterler çıkarılıyor, civar kasaba ve köyleri kapsayan, kırmızı mürekkeple kazılmış kızılbaş listeleri ortaya seriliyor, avcılar bu listelerden avlarını paylaşıyor, hızla av bölgelerine dağılıyorlardı. Genç kızılbaşlar ya direnip ölüyor ya da dağlar ve ormanlarda izlerini kaybettiriyorlardı. Yaşlılar için durum daha zordu, direnmek veya kaçmanın zorluğu kadar, olan biteni tam anlamamanın zorluğu içindeydiler. Birçoğu daha düne kadar Osmanlı'nın bayrağı altında seferlerde bulunmuş, birbiri peşi sıra yapılan fetihlerin, kazanılan zaferlerin coşku ve yorgunluğunu paylaşmışlardı. Bu nedenle şimdi bir sel gibi üzerlerine çöken bu felaket karşısında tümüyle hazırlıksız yakalanmışlar, tehlikenin gerçek boyutlarını kavrayamamışlar, gelip geçici sıradan bir cezalandırma ile karşı karşıya olduklarını düşünmüşlerdi. Bu şaşkınlıkları kısa sürüyordu çünkü cellatlar çok hızlı çalışıyor, kesilen kafaların birçoğu şaşkınlıkla açılmış gözler taşıyordu. Hiç şüphesiz en zor durumda olanlar kadınlardı. Ulema fetvalarında onlar için cariye olarak alınmaları mübah deniliyordu. Sefere giden bir ordunun cariyesi olmaksa tek bir anlam taşıyordu. Binlerce kadın sürüler halinde ordunun peşine takılıyor, yol boyunca en azgın iştahların hedefi oluyorlardı. Ordu Sivas Ovası'na geldiğinde Selim geniş ve ayrıntılı bir yoklama yaptırdı. 140 bin asker olduğu görüldü. Kızılbaş defterinde yapılan inceleme ise 30 bin kızılbaşın defterinin dürüldüğünü gösteriyordu. Osmanlı ordusu burada nispeten daha yaşlı olan 40 bin askerini yedek olarak bıraktı ve 100 bin kişilik bir ordu olarak yola koyuldu. Bugünlerde Osmanlı ordusu saflarında en çok söylenen isim Ustacalı Muhammed Han ismiydi. Vardıkları her yerde İsmail'in bu sadık hanının izleriyle karşılaşıyorlardı. Hayvanlarına ot bulmak için yeşil çayırlar arıyorlar, yeşillikleriyle ün salmış bölgelere yön değiştiriyorlar ve hep aynı izle karşılaşıyorlardı. Simsiyah bir toprak. Muhammed Han Şah'a gidiyordu. Giderken yol üzerinde ne bir otlak, ne bir kasaba, ne de bir köy bırakıyordu. Buğday ve arpalar yakılıyor, Osmanlı'nın işine yarayabilecek her türden zanaatkar toplanıyor, Şah'a doğru sürülüyordu. Kuyuları zehirletiyor, Osmanlı ordusunu Temmuz sıcağında susuz bırakıyordu. İsmail Temmuz'un hemen başlarında Tebriz'den çıktı, ordusunun başına geçti. Necm'in tüm itirazlarına rağmen iki karısının ısrarlarına dayanamamış, savaşa giden tüm Safavi askerlerinde adet olduğu üzere onları da yanına almıştı. Necm bu üçlüye karışık duygularla bakıyordu. İsmail, senelerdir gözü gibi baktığı, talimler dışında her zorluktan özenle uzak tuttuğu, şimdi 3 yaşına gelmiş olan kır atı Kamerta'ya biniyordu. Müritler peşinden atılan okun bile yetişemediği bu atın ne zaman hangi ustalıkla yaptıysa bunu bilemiyorlardı. Ağabey hayatı bulduğunu ve ondan içerek ölümsüz olduğunu birbirlerine söylüyor, bu atla dolaşan İsmail'e hayranlıkla bakıyorlardı. Taçlı Begim İsmail'in aksine simsiyah bir kısra biniyordu. Baştan aşağı ağır zırhlar kuşanmış, üzerinde mücevher gibi duran silahlarla donanmıştı. Taçlı Hanım ise bu üçlüyü garip bir şekilde tamamlıyordu. Üzerinde ne bir zırh ve ne de savaşı hatırlatacak herhangi bir eşya vardı. Son derece süslü giyinmişti ve daha çok küçük ve süslü bir tahterevana biniyordu.